İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün sizinle hayır ve şer konusunu konuşacağız. Bu konunun içerisinde konuşulan çok konular var da siz muhakkak onları açacaksınız bize. Çeşitli kavramlarla tanıştıracaksınız bizim kavram dünyamızı. Her zaman olduğu gibi yine canlandıracaksınız, zenginleştireceksiniz. Biraz böyle öyle bir yerden girmek istiyorum ki dinleyicilerimiz açısından da bir çarpıcılığı olsun. Allah kötülüğe nasıl izin veriyor? Bu soru çok eski ve temel
çok
bir soru
eski.
Değil mi?
O genelde David Hume'un bir formülasyonu var. Allah mutlak bilgi sahibidir, Allah mutlak kudret sahibidir ve Allah mutlak iyidir. Mutlak iyi olan, mutlak bilgi sahibi olan ve mutlak kudreti olan bir varlığın yönettiği, yarattığı, yönettiği ve müdahil olduğu bir dünyada bu kadar kötülük nasıl var oluyor? Şimdi Allah kudret sahibi ise gücüyle bunları önleyebilir ama önlemiyor. Allah iyi ise bu kadar kötülüğe izin nasıl veriyor? Evet, ilk bakışta ya sarsıcı.
Ya soru olarak devam ederse sarsıcı ama biz bunun da yanında başka sorular üreterek değil mi birazcık anlamlar
yani
yükleyebiliriz
işte
buna.
Bu felsefenin teodise dediği bir sorun. Yani Allah'ın mutlak iyiliğiyle bu kadar kötülüğü nasıl uzlaştırabiliyoruz? Felsefenin teodise sorunu.
Yani teo tanrı, dise adalet.
Adalet.
Dolayısıyla tanrının adaleti üzerine kurulmuş bir felsefe. Yani adaletli olan tanrı.
Yani adaletli bir adil mi acaba bu
adil
sistem?
Adil mi acaba bu sistem?
Bu sistem diye. Acil mi? Adil mi? Siz ne kadar adil? Bu kadar hastalık var. Kişilik, yani bunu biz kötülüğü bir kendi insan varlığı için düşünüyoruz. Bir de dış dünya için düşünüyoruz. İki kötülük alanı düşünülüyor. Dış dünya ve insan. İkisinde de kötülük dediğimiz olgular var. Bu birinci kısımla ilgili, yani dış dünya ile ilgili bir kötülükten doğrusu bahsetmiyoruz. Yani kozmik anlamda. Kur'an-ı Kerim'de
zaten
asla bahsetmiyor.
Zaten onun bir yasalılığı var. O kendi işleyişinde gidiyor.
Ya yani deprem bizim için işte kötü gibi görünüyor. Ama şunu dinleyenlerimiz kesinlikle aynı fikirde olacaklardır. 7 nokta. Richter ölçeğine göre 7.5 şiddetinde bir deprem olsa fakat hiç kimse zarar görmese, hiçbir şey olmasa, bir bina yıkılmasa ve kimsenin burnu kanamasa biz umursamayız bile, geçer gideriz. Kötü de demeyiz, felaket de demeyiz. Ama 5.5 şiddetinde bir deprem olsa ve yüzlerce kişi ölse eyvah felaket deriz. O zaman felaket adlandırması depreme dönük değil. Depremin sonucuna göre
çok
yapılan
çarpıcı
bir şey.
Örnekler veriyorsunuz evet. Hocam. Şu anda bu. Ben burada yani dinleyicilerimiz de eminim bunu evet, şu evet. Anda fark etmiş olanlar oldu. Gerçekten depremin kendisi kötü değil.
Aynen diyorum ya 7.5 şiddetindeki bir depreme biz hiç kimseye zarar vermiyorsa kötü demiyoruz. Fakat daha düşük ölçekli bir deprem eğer insanları öldürüyorsa kötü diyoruz. O zaman depremin kendisine dönük bir tanımlama değil bu. Depremin insanlarla olan ilişkisindeki bir tanımlama. Peki bu ilişkide neden 7.5 şiddetindeki deprem zarar vermiyor da 5.5 şiddetindeki veriyor diye sorduğunuz zaman o zaman depremle ilgili olmadığı daha açık ortaya çıkıyor. Sizin binalarınızın işte sağlamlığı, sizin nerede gidip bina yaptığınız falan. Bakın o zaman biz fail olarak insanla ilgili konuşmaya başlıyoruz.
O zaman
kötülük meselesi, kötülük. Dış dünyada ne sel, ne deprem, ne tayfunlar, ne siklonlar, yani söylediğimiz yeryüzü hareketliliği olarak, yeryüzü hareketliliği olarak, ki burada kastettiğimiz yer ile atmosfer arasında meydana gelen bütün olaylar, yeryüzü hareketlerinin tamamı doğal olarak dinamik, yaşayan, canlı bir evrenin refleksleri.
Ya bu doğal bir şey. Belli ilkeler çerçevesinde. Kesinlikle. Belli kanunlara dayalı olarak onlar zaten öyle olacak.
Bu doğal. Biz olmasak da var.
Kaçış yani, yok.
Aynen. Evet. Biz, dünya, evren bizden eski. Dünya bizden eski. Ve biz yokken de bunları yapıyordu. Ve yoktu. Kötü diye bir şey yok. Biz geldik, ondan sonra zarar görmeye başladık. Ve adlandırmaya başladık biz. O bana kötülük yapıyor. Kusura bakmayın da yani bunun... Bu dünya ile ilgili bir şey değil. Dolayısıyla kozmik anlamda bir kötülük yok. Kur'an-ı Kerim bunu Mülk suresinde söylüyor. Ferci'il basara tel tara min futur. Bir evrene dön bak. Onda bir eksiklik, bir hata, bir kusur görüyor musun diye. Orada bir kusur yok ama ikinci kısımdaki soruya gelince buna verdiğimiz cevap kadar kolay olmayabilir. Yani bizim bedenimizdeki hastalıklar, ya şöyle diyelim, meşhur bunun iyilik ve kötülük meselesinde Gazali doğu dünyasında, Leibniz batı dünyasında Tanrı'nın insanlar için mümkün en iyi evreni yarattığı kanaatindeler. Ve bunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Meşhur formülasyon, leyse fil imkani ebda mimakan, Gazali'nin bu bir risale geleneğidir. Yaratılması mümkün evrenler içerisinde yaşadığımız evren en iyidir. Yani bundan daha iyisini meydana getirmek mümkün değildi. En iyisini Allah bizim için yaratmıştır. Ha, Leibniz de bunu aynısı batı için söylüyor. Ama buna itiraz edenler, mesela Voltaire itiraz ediyor buna, Candide'de. Diyor ki, bunu diyenleri diyor ya hiç onkoloji kliniklerine gitmediler, ya hiç akıl hastanelerini gezmediler, ya hiç hapishanelere uğramadılar. Yani depremin iyiliği kötülüğü kadar kolay değil bu meseleyi tartışmak. Bu kadar hastalığın, ölümün kol gezdiği, savaşların, yani insan seviyesindeki kötülüklerin olduğu bir dünyada hiçbir şey yokmuş. Mükemmel, harika bir dünyada yaşıyoruz. Burası olması mümkün olan en iyi dünyadır. Demek o kadar kolay değil. Ben de aynı kanaatteyim. Aynı kanaatteyim. Yani onun için Sosyal Teoloji diye bir kitabım var. O kitapta Gazali'nin bu düşüncesini ben eleştirdim kendimce. Şimdi kötülük var mı evrende diye bir defa net bir soru soralım. Kötülük var mı? İşte yine bizden örnek verelim. İbn-i Sina'nın Muavizeteyn sureleri, Gulâ'u'z-Zurâb-ül Felak ve Nas surelerini yorumladığı bir tefsiri var. Bu iki sureyi yorumluyor. Diyor ki kötülük varlıklar arasındaki ilişkiden doğar. Aslında kötülük diye bir şey yok. Örnek, yılan sizi soktuğu için size göre kötüdür. Siz yılanı öldürmeye kalktığınız için siz yılana göre kötüsünüzdür. Dolayısıyla kötülük sizin hiçbir insanı sokmadığı bir yerde yılanla kötü kimse demez. Dolayısıyla yılan da kötü olmaz.
Bağlamsal bir şey.
Tamamen yani, evet. Bir ilişki, relasyon var. Bir alaka, ilişki var ve o ilişkiden doğan bir nitelik. Özsel bir şey değil. Asli bir şey değil kötülük. Esas olan bizim sağlıklılığımızdır, hastalık arızidir. Onun gibi der. İyilik varlığın yapısında vardır. Kötülük arızi olarak arada ortaya çıkar. İbn-i Sina'nın yorumu bu. Kur'an-ı Kerim bu kötülüğü fesat terimiyle ele alıyor. Fesat, bozulma, kötülük olarak. Ve bunu kabul ediyor. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim gerçekten realist. Ortada bir kötülük var mı derseniz Kur'an-ı Kerim var diyor. Bir kötülük var. Peki kötülüğün, ya bir adamı şuna benzetiyorum. Ortada bir ceset var, ölü var. Hiç kimse tabii ki ben öldürdüm demiyor herkes. Ama bir katil var yani. Hiç kimse üstlenmiyor. Ortada bir kötülük olduğu zaman, diyelim ki ailede bir sorun çıktığı zaman herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Kimse ben sorumluyum demiyor. Kötülükler meselesinde de biz nasıl sahip çıkmıyorsak, ben vallahi ben yapmadım diyor, ben sebep değilim. Allah da aynı. Yani benim sahip çıkmadığım kötülüğe Allah da sahip çıkmıyor. O da diyor ki Hadid suresinde. Zaharal fesadu, kötülük dediğiniz şey ortaya çıkar. Nerede? Fil berri vel bahri. Hem denizde hem de karada. Bima kesebet eydin nas. İnsanların kendilerinin sebep oldukları, kendilerinin yarattıkları süreçler sonucunda ortaya çıkar diyor. Bak o da sahip çıkmadı kötülüğe. İşte karada ve denizde ne demek bu? Yani büyük dalgalarla gemiye vuruyor ve insanlar ölüyor. Bu bir kötülük. Peki bunun sebebi ne? Bunu kim ya? Diyor ki bu bir kötülük ama bunun sebebi sizsiniz diyor. Karada ve denizde meydana gelen. İkincisi başka bir ayet söyleyeceğim. Ma esabet min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum diye devam eden ayet-i kerime. Sizin başınıza gelen bir musibet dediğiniz şey, bir kötülük var ya diyor, o kötülük ortaya çıkmadan önce mutlaka bir kanuna göredir. Bir kitabiliği vardır diyor. Yani bu bana yazıldı, bu nereden çıktı diye ağlamaya sızlamaya gerek yok. Hasta oluyorsanız onun bir sebebi vardır. O zaman bir sebeplere bakın, bu Kur'an-ı Kerim'de realistik dediğim gerçekçilik şu: Kur'an-ı Kerim'de sebeplilik doktrini, yani bir sonuç ortaya çıkıyorsa mutlaka bir sebebi vardır, inanılmaz bir realizmdir. Çünkü sonuçlarla oynamak istiyorsanız sebeplere gidiyorsunuz. O zaman Kur'an-ı Kerim kötülükler konusunda neden sürekli bizi sebeplere itiyor? Mesela karada ve denizde meydana gelenlerin sebebi sizsiniz. Başınıza meydana gelen bir musibetin sebebi sizsiniz. Bir kitabi tarafı var onun. Bir sebebi var ve o sebebe dayalı olarak meydana geliyor. Kitabilik bu, bir kitaptadır diyor. Bunu sebepler, o zaman bizi yönlendirdiği bir şey var. Kötülükler dediğimiz sonuç ve sonuç üzerinde konuşmak bir şey değiştirmiyor. Ama sonuç hangi sebeplere göre meydana geliyor? Evet. Şunun üzerinde odaklanalım dediğiniz zaman kötülük dediğimiz birçok şey ortadan kalkacak. Şimdi ya bu tabii bu kadar onkoloji kliniğinde, bu kadar onkoloji hastasının olduğu yerde, ya gerçekten, ya da akıl hastalarına bakıyorsunuz ve şu kolaycılık oluyor. Allah'ın sahip çıkmaması o anlamda önemli. Diyorsunuz ki Allah bütün bunları Allah yarattı, etti.
Hocam imtihan kelimesi de burada devreye giriyor. İşte ben onu söyleyeceğim, söylesem mi acaba diye düşündüm
söyleyin.
Ama.
En son.
Çünkü o kadar garip ki insanların başlarına gelen şeyler, yani kendi başlarından da ziyade başkasının başına gelen şeyler o kadar rahatlıkla bu imtihan çerçevesinde değerlendiriliyor ki. Ama biz kendimiz şahsen onu yaşıyor olsak ne kadar da güzel sorgulama süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Bu neydi, nasıl oldu, nereden geldi bizim başımıza? Yani bunu kendimize hak reva görüyoruz ama başkaları eğer birazcık böyle kafasını kaldırıp Allah'ım, hani Yakup Aleyhisselam gibi, Eyüp Peygamber gibi belki, hani bu neydi diye sorsalar, yok senin imanında bir problem var. Ya. Senin işte bu yönün yok. Zayıf.
Çok
şöylesin
güzel.
Ama
çok
böyle bir şeye hakkımız yok
söylediniz.
Ki.
Yani i̇şte bunu sorgulama.
Sizin kendi sorgulamanızla ilgili aslında bir imkan. Ya
tabii,
imtihanı bir
onu
imkan
istiyor.
Olarak görmek
sebepleri,
meselesi.
Sebepleri sorgulamayı, sebeplere gitmeyi, sebepler üzerinde oynayarak daha iyi sonuçlar yaratmayı isteyen bir irade var. İlahi irade var önümüzde. Bu birinci nokta. Sizin vurguladığınızı altını çizdim. O çok önemli bir vurguydu. Ama Kur'an-ı Kerim'deki imtihan ve iptila kavramlarının da bir karşılığı olması lazım.
Olması lazım. Onları bir anlatalım.
Bunun karşılığı ne? Hayatın normal rutini, normal akışı içerisinde olabilecekler bizim için imtihana dönüşebilir. Nedir o? Bir insanın doğumu da ölümü de hayatın gerçeği mi?
Şüphesiz.
Şüphesiz. Erken yaşta ya da geç yaşta birisini kaybettiğimiz zaman bu hayatın
bu
normal...
Bu bir yerde kesiliyor. Yani rutininin dışına çıkıyor anlamına geliyor.
Şöyle, normalde rutin, bir insanın ölümü rutindir.
Herkes ama erken ölüyor. Yaşta öldü diyoruz mesela. Bu ne demek?
Tamam. Bakın, bir insanın kaybedilmesi, bir anne babanın çocuğunu kaybetmesi rutin olabilecek bir şey. Yani ölen, doğan herkes ölecek. İstisnası yok. Tamam. Fakat bir trafik kazasında 15 yaşında bir çocuğun kaybedilmesi rutin değil. Bu rutin değil, rutinin bozulması.
Yani kime göre rutinin bozulması? Gene bizim kendi algımızla, anlayışımızla
Allah'a göre de bize
şey.
Göre de. Allah'a göre de. Allah'ın iradesi o çocuğun ecelini yaşayıp ölmesidir. Ne demek ecel? Bir insan, her bir insan, her doğan insan normalde maksimum yaşam süresi bizim için ne tespit edildiyse, bu şu anda 120 diyeyim. Her doğan insanın 120 yıl yaşaması takdir edilir. Bu kaderdir. Ama 15 yaşında ölen birisi ecelini dolduramadan ölüyor.
Evet,
o zaman
ecel konusu girdi şimdi.
Tabii ki bu burada bakın Allah'ın kaderi bizim için belirlediği kader şudur. Doğan her insan maksimum limite kadar yaşar ve ölür. Çünkü doğmak ve ölmek kaderdir. Evet. Ama sizin 15 yaşında bir çocuğun ölmesi bu kader değil. Bu rutinin dışına çıkılması demek. Ya da birisinin silahla vurulup öldürülmesi.
O zaman bu imtihan oldu şimdi.
Buna verilecek tepki, nedir? Ya yakınımızı bir kazada çocuğumuzu kaybettik. Buna verilecek tepki imtihanımız olabilir bakın. Diyor ki Allah, canlardan ve mallardan eksiltmek suretiyle Allah sizi imtihan eder. Eksildik mi çocuğumuzun ölümüyle? Eksildik. Ne yapacağız? Verdiğimiz tepkiye Kur'an-ı Kerim imtihan diyor. Bu onu olduğu gibi kabul et, ne yapalım oldu anlamında değil. Yine sebeplere sarıldık. Yine niye böyle oldu? Bir daha olmaması için ne yapacağız? Bütün her şey var. Fakat şunu da biliyoruz. Vermek ve almak. Bu kanunu koyan Allah'tır ve eksilterek de bizi imtihan ettiğini söylediğine göre maldan, candan. O zaman bunun bir de iyi tepki vererek, onu isyan etmeyerek bir imtihanı kazanmaya da dönüştürebilir. Bu biraz terapik bir şey. Bu işe her insanın ihtiyaç duyduğu bir şey. Bunun bir karşılığı var. Yoksa imtihanı çok pasifize edilmiş, hiç her şey olduğu gibi sineye çeken bir İnsan yaratma amacı olarak almak gerekmiyor. Diyelim ki otistik çocuğumuz dünyaya geldi. Biz biliyoruz ki Allah bizim için otistik bir çocuğu takdir etmedi. Bu Allah'ın bizim için takdiri değil. Ama dünyaya geldi. Hataydı, süreçlerdeki hataydı, doktor hatasıydı, her neyse. Ama sonuçta elimizde bir sonuç var. Buna verdiğimiz tepki bizim imtihanımızdır. Onu söylüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim her olaya bir değer, bir etiket yüklüyor. Etiketsiz, yani burası bir depo diyelim. Dünya bir depo. Depomuzda etiketlenmeyen hiçbir mal yok. En basit, hiç kale almadığınız bir emtia bile şurada etiketlidir. Dolayısıyla Allah'ın sisteminde, havuzunda, deposunda her şey etiketli. Bizim başımıza gelen bir şeyin onun nazarında verdiğimiz tepkinin de bir karşılığı var. Bence bu tamamen terapik bir etki olarak yorumlansa bile bence çok önemlidir. İnanan insanların hayatta olup bitene verdikleri tepkilerin toplamı da nihayetinde imtihanda bir yere sahip.
Zaten olgunlaşma dediğimiz, insanın insanileşme dediğimiz değil mi süreçleri burada belli oluyor.
Orada belli oluyor. Remzi Hocam şunu söyleyebilir. Ruhen
insan bir noktadan bir noktaya neredeyse sıçrıyor.
Sıçrıyor da şunu söyleyebilir. Bir düz mantık şunu söyleyebilir. Ya ben bu çileleri çekmeden olgunlaşmak istiyorum hocam. Yani şimdi ben nezle gribim mesela, siz sağlıklısınız diyelim.
Var hocam öyle
diyelim.
Bir olgunlaşma diyelim süreci ki ben hiç görmedim.
Ya hiç hasta olmadan da ben olgunlaşmaya devam edeyim ya Rabbi, niye hasta oluyorum ki falan diyebilir. Ama ne dedik? Bakın.
Ama baştan onu kurmuş zaten. Yani muhakkak size bunu yapacağım demiş. Orayı bir kabul etmiyor muyuz
bunu
biz?
Bunu hayatın rutini içerisinde biz kabul etsek de etmesek
zaten
de.
Öyle.
Hayatın rutini kendince işliyor. Biz bu mutabakat dediğimiz hayatla kendi aramızda bir mutabakatımız var. Ona uyum gösteriyoruz ve yürüyüp gidiyoruz, tamam. Yani uyum gösteriyoruz. Bazen biz rutinin dışına çıkıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimizi çok yoruyoruz. Soğuğa efendim fazla maruz kalıyoruz. Bakın onu da biliyorum bakın. Sebebi de o diyoruz. Ama imtihan kavramı, imtihan ve iptila. Mesela bela kelimesi. Kur'an-ı Kerim'in realistliği bu. Sizin bela dediğiniz bir şey Kur'an-ı Kerim hayır o beladır, bela değildir demiyor. Bak biz kaçıyoruz. Allah'ın kurduğu sistemde diyoruz ya kötülük olmaz, bela olmaz, bela okuma. Hayır var, bela var. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Sizin bela dediğiniz şeyler diyor sizin için bir imtihan vesilesidir. Bu biraz verdiğimiz evet. tepkileri ayarlamamızı, çektiğimiz her çilenin bir karşılığının olduğunu.
Uyumlaşma dediğiniz aynen. şeye ben çok aynen. önem veriyorum.
Bu anlamda bir değer var. Onun bir etiketi var. O geldi geçti değil. Başımıza gelen her şeyin bir etiketlendiğini ve bizim için bir anlam ifade eden bir olaya dönüştürüldüğünü bilmemiz lazım.
Şimdi bunun için de şöyle bir ön kabul olsa daha iyi olmaz mı acaba? Dinleyicilerimiz hep hani çareler peşindeler. Ben de kendi hayatımda öyle düşünürken birden dedim ki herhalde soruyu yanlış soruyorum. Yani şimdi bunun varlığını açıklamaya çalışmak yerine bu var çünkü hani niye böyle yaratmış Allah sorusu aslında beni aşan bir soru. Ben bunu niye yaşadığıma dönüştürebiliyorsam o zaman o söylediğiniz işte o sebeplere gitme ve onlardan tekrar bir daha bir yol inşa etme. Yani hani var ya Allah'ın özellikle Hazreti Musa'ya söylediği o karanlığı sana ışık yapacağım ama gene de aydınlığa çıkaracağım ifadesi ben ona çok tutunuyorum. Yani insan en karanlık anında bile en büyük sıçramayı gerçekleştirebilecek kudrete sahip. Allah o şekilde yarattı onu.
İmtihan güzel,
özgürlüğü güzel. Var, iradesi var. Bunları anlamlandırmak için aklı var, duyguları var. Hepsini bir araya getirip işe koşabilir. Ama bunu yapmak için baştan acaba soruyu mu doğru kurmak gerekiyor? Vallahi ben bunu çok düşündüm kendi açımdan hocam. Yani evet bu kötülük meseleleri var. Olmaya da devam edecek. Ama hayatın kendi yarattığı veya ortaya çıkardığı şeylerle benim kendi kendime yaptığım şeyler arasındaki uyumlaşmayı görmem bir. İkincisi her halükarda yine de başıma geldiyse
burada imtihan çerçevesinde
onu o çerçevede değerli kılmak dediğiniz gibi ona bir etiket koyup onu olması gereken yere göndermek ve hayata
devam
yeni
etmek.
Baştan devam etmek.
Yani bizim açımızdan nasıl bir değeri var? Ayrı fakat Allah'ın bizim başımıza gelenler için koyduğu bir etiket var. Onu ben çok önemsedim. Hı-hı. Dedim ki yani burası bir depo. Bu depoda yani dünyada olup biten her şey mutlaka bir şekilde Allah tarafından kayıt altına alınıyor. Bu çok önemli. Hı-hı. Yani siz hasta olduk ve inanılmaz süreçler yaşadık falan. Bizim için o çok büyük bir sıkıntı. Büyük süreçler böyle acılar getiriyor. Aynı süreçleri sizin için Allah bir gözlemleyici olarak da kayıt altına alıyor. İmtihan dediğimiz bu. Ben bu çok az bir şey değil yani bakın. Bu az bir şey değil. Nihayetinde insanlar diyorum ya acı çekerek ya da çekmeyerek ölüyor. Acı çeken insanların acısının bir şekilde kayıt altına alındığını ve boşa gitmediğini ifade eden ayetler olarak onların okunması lazım. İnanıyor olmanın artı bir değer yüklemesi lazım yaşamımıza. Bunu burada görmek mümkün.
Ama bu sebepler konusunda hocam bir ayrıntıyı programımız bitmek üzere ama hemen belirtelim. Yani ben ne yaptım da başıma bu geldi gibi böyle indirgemeci basit bir mantıkla düşünmüyoruz da. Yani toplam olarak değil mi hayatın içerisinde bir şey var. Ben de buna uğradım diye düşünürsek eğer biraz daha oradaki hani o bir sonraki boyuta geçme işini daha rahat halledebiliriz gibi geliyor. Çünkü öbür türlü orada da insanlar çok
kendilerini
fazla yıpratıyorlar.
Ona gerek yok.
Ona gerek yok.
Ona gerek yok. Evet. Yani insanlar düşerler kalkarlar. Feiza feralte
evet.
fensap. Düştüğün zaman mutlaka ayağa kalkmasını bil. Feiza ferahat efansap ve ila rabbike fergab ve bütün yönelimin Rabbine olsun. Hı hı. Şimdi yani feiza feral te boşluğa düştüğün zaman yani ben varım orada boşluğa düşmek var bir de Rab var. Hı hı. Yani ilişkiler hı hı. ağından bahsediyoruz. Hı hı. Ben varım olumsuzluklar var düşmek var. Ve Allah var. Onun için bütün olayları ben ve olay arasında çözümlemeye çalışmayayım. Yani ben ne yaptım da böyle oldu. Üçüncü bir faktör, Tanrı faktörü var orada. Yani ayeti bakın, onu dikkate alalım.
Onun da ona yüklediği değeri görerek bunu bu imtihan
çerçevesinde
görmek lazım.
Orada bir değer var ama bu bir daha olmasın diye bütün gayretimizi sarf edelim. O ayrı.
O ayrı.
Ama söylediğimiz onun bir imtihan değerini öyle almak gerekir.
Peki hocam çok teşekkür ediyoruz size.
Ben
ağzınıza
ederim.
Sağlık. Sevgili dinleyiciler bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.